Trump Kasım seçimlerini kazandı. Kamala Harris'i yendi. Fakat henüz başkan değil. Ocak ayının ilk haftasında Kongre'nin yani Senato ile Temsilciler Meclisi'nin ortak oturumunda düzenlenen ve Kamala Harris'in yani seçimlerini kaybeden Demokrat Parti'nin başkan adayı ve aynı zamanda başkan yardımcısı yani fiilen Senato'nun başkan olan Kamala Harris'in başkanlığındaki ortak oturumunda resmen Amerika'nın başkanı ilan edilecek ve delegelerin oyları toplanarak bu zaferi resmileşecek ve ardından düzenlenecek devir teslim töreniyle Biden'dan görevi devralacak. Ve ilk işi kendi kabinesinde aday gösterdiği isimlerin atanması ve görevi başlaması olacak. Amerika'da bir bakanın kabinede sorumluluğu olan, kabinede resmi olarak bakan olarak gözüken kişilerin göreve başlaması için bir başkan tarafından aday gösterilmesi, ardından da 100 senatörün bulunduğu senato tarafından onaylanması gerekiyor. Cumhuriyetçiler Kasım seçimlerinde sadece başkanlığı değil, aynı zamanda Temsilciler Meclisi'ni ve senatoyu da çoğunluklarını kazandı. Ve şu an senatoda 53 cumhuriyetçi senatör, 47 Demokrat Partili senatör bulunuyor. Bu yüzden ilk bakışta Trump'ın aday gösterdiği isimlerin hızlıca onaylanmasını ve göreve başlamasını öngörebilir diye bir yorum yapılabilir. Fakat bu doğru değil. Çünkü Amerika'daki parti sistemi şemsiye parti. Yani bir partinin genel başkanı yok. Her bir aday işte şerifinden senatörüne kadar ön seçimle belirleniyor. Bu yüzden parti ortak hareket etmiyor genellikle. Ve şu anda senatoda da cumhuriyetçi arasında Trump karşıtları mevcut. Özellikle Alaska senatörü Lisa Murkowski ve Maine senatörü Susan Collins, Trump'a neredeyse her konuda karşı çıkan en az Demokrat Partili kadar Trump muhalifi isimler. Bu yüzden 53 cumhuriyetçi senatör var diyoruz ama bunun ikisi zaten Trump'a neredeyse her konuda karşı çıkan iki isim. Bu yüzden çoğunluk hop 51'e düşüyor. Şimdi 51 senatör arasında da özellikle Trump karşıtı daha ılımlı olabilecek 2020 sürecinde, 2016 sürecinde Trump'a karşı çıkmış isimler var. Bunun ilk testini biz senatonun çoğunluk liderliği seçimlerini görüyoruz. Senatonun çoğunluk lideri ne demek? Senatonun çoğunluk lideri adeta o senatörlerin, cumhuriyetçi senatörlerin hangi yasayı önceleyeceğini, neye oy vereceğini, hangi yasanın senatonun gündemine alınacağına ve hangi taktikler uygulanacağına karar veren çok kritik bir pozisyon. Bu yıllardır Mitch McConnell'dı. Türkiye'nin de yakından tanıdığı, Amerikan siyasetini takip edenlerin yakından tanıdığı tipik bir cumhuriyetçi senatördü Mitch McConnell. Şimdi South Dakota'nın senatörü John Thune senatörünün çoğunluk lideri seçildi. Bu önemli bir seçimdi. Çünkü Donald Trump'ın ve Trump'ın destekçilerinin, magacılarının sosyal medyada Elon Musk'ın çok ciddi bir propagandası oldu. Florida'lı senatör Rick Scott'ın seçilmesi için. Fakat Scott seçimleri kaybetti ve cumhuriyetçi senatörler arasında destek bulamadı ve Trump'ın pek de desteklemediği, hatta daha geçen seneye kadar Trump'ın aday olmaması gerektiğini söyleyen, Trump'a çok sert bir muhalefet yapan South Dakota senatörü John Thune çoğunluk lideri seçildi. Bu yüzden senato içindeki onay süreci çok önemli. Aradan fire gelebilir. Yani bir iki senatörün dahi demokratlarla hareket etmesi Trump'ın senatoda istediği sonuca ulaşmasını engelleyebilir. Bu yüzden de Trump senatoya pek güvenmiyor. Fakat Trump'ın başka bir planı daha var. Amerikan Anayasası'na göre telafi ataması gibi bir sistem var. Yani senato eskiden tabii bu anayasa yazıldığı zaman 1789'lar, 1800'ler şey atla gidiyorsunuz bir yere. Senato her zaman açık olmayabiliyor. Bu nedenle de anayasada çok istisna bir hüküm var. Deniyor ki senato tatildeyken, toplantı halindeyken başkan bir sonraki senato oturumuna kadar yani bir sene boyunca böyle telafi olacak şekilde, geçici bir şekilde bakanlığını atayabilir senato onayı olmadan. Trump cumhuriyetçi senatörlerle temsilciler meclisi üyelerini ikna edip aslında hem temsilciler meclisi hem de senatoyu 10 günlüğüne tatile çıkmasını istiyor ve bu sürede kabinesini atamak istiyor. Buna dair kulisler çıkıyor. Eğer bunu yaparsa senatonun onayını bir sene geciktirebilir. Fakat buna cumhuriyetçi senatörler izin vermeyebilir. Çünkü kendi iradeleri ve kendi yerini aslında merkeze koyabilecek bir süreç bu. Bu yüzden bu tartışmalar şu iki hafta içerisinde yaşanacak ve acaba Trump'ın atadığı kabine senato onayı alabilecek mi? Hangi isimler alacak, almayacak? Bunların detaylı sorgulamaları, haklarındaki güvenlik soruşturmaları duracağız. Neden bu kadar çok bu süreç önemli? Çünkü Trump öyle bir kabine oluşturdu ki Trump'ın kabinesindeki en makul, en rasyonel, en devlet terörisi olan insan Donald Trump oldu. Yani birbirinden farklı, tecrübesiz, genç ve Amerika'nın geneli için, dünya için radikal olabilecek insanlardan oluşan bir kabine oluşturdu. Genel özelliklerini söyledikten sonra belki onların detaylı profillerini konuşabiliriz. Bir, hepsi çok neredeyse genç. Bu çok önemli çünkü bu isimlerin çoğunun siyasi hırsları var. Şimdi Trump 2. dönem kuralına takılıyor ve bir daha başkan adayı olamayacak. Bu nedenle de 2028'de Cumhuriyetçi Parti de bir boş alan var. Şey, başkan yardımcısı G.D. Vance gibi isimler de öne çıkabilir. Trump'ın oğlu çıkabilir öne. Fakat bütün bu kabinedeki isimler gelecekte Cumhuriyetçi Parti ve Trumpçılık dünyasında etkin olabilecek kişiler. Bu yüzden de büyük ihtimalle bu pozisyonları kendilerinin siyasi maceralarını başlatmak ve kendilerini hem dünyaya hem de Amerika'ya tanıtmak için kullanacaklar. Bu nedenle çok pozisyon hareket etmeyebilirler. Biden'ın bürokrat ve siyasi hırslardan yoksun kabinesi görmesine göre çok daha kendini ön plana çıkaran, skandal denebilecek açıklamalara sebep olabilecek ve kendi kişisel iletişimine öncelik verebilecek isimleri biz göreceğiz. İkincisi, neredeyse İsrail'in Şahin bir kabinesiymiş gibi Amerika kabinesinden çok İsrail kabinesi gibi duran bir kabine. Çok fazla İsrailci inanılmaz derecede Netanyahu hükümetiyle angaje, yani öyle isimler var ki İsrail'deki bir bakanın açıklamasından çok daha radikal açıklamalar yapan isimler var. Örneğin İsrail Büyükelçisi olarak aday gösteren kabine de değil ama Trump'ın en önce açıkladığı isimlerden Arkansas'ın eski valisi Mike Huckabee'nin şöyle bir sözü var mesela. Diyor ki İsrail'in Batı Şeria üzerindeki hak iddiası Amerika'nın New York'taki Manhattan adasındaki hak iddiasından daha da fazladır gibi bir açıklaması var. Yani bu derecede İsrail'e çok sıkı bir şekilde destekleyen bir kabine. Üçüncüsü İran konusunda çok daha şahinler, müdahaleciler ve İran'a yönelik saldırıları onaylayacak ve daha da büyütebilecek potansiyele sahipler. Dördüncüsü Çin konusunda çok şahinler. Evet, Rusya ile müzakerelere daha açık ve özellikle Ukrayna yardımının kesilmesiyle Rusya ile bir masa kurulması yönelik isimler olabilirken özellikle Çin'le mücadeleye odaklanmak için Rusya ile olan mücadelemizi sekteye uğratalım ve ara verelim diyebilecek bir kabine. Özellikle çok ciddi bir şekilde bütün siyasi kariyerini ve dış politika kariyerini Çin üzerine odaklamış isimler var. Hem ticaret hem de siyasi açıdan Çin'le rekabete girelim diyen isimler var. Bir diğer ortak özellik ise bu Amerika siyasetinin artık genel bir trend ama Türkiye'ye yönelik çok olumsuz açıklamaları olan isimler. Geçmişte Türkiye'nin Suriye operasyonları nedeniyle yaptırma maruz kalmasından tutun, Türkiye'ye yönelik çok daha hakarete varan sözlere, çok olumsuz sözlere varan açıklamaları var. Tabii bu isimlerin çoğu siyasi olduğu için Türkiye gündeme geldiği zaman en yüksek tonda siyasi açıklamalar yapmış isimler. Cumhuriyetçi Parti'nin tabanı çünkü genellikle muhafazakar, evangelist, daha dindar, milliyetçi. Bu nedenle Türkiye'ye yönelik çok sert açıklamaları olması aslında o kadar şaşırtıcı değil ama bütün kabine içerisinde özellikle Richard Grenell gibi daha Türkiye'ye sempati bakabileceği düşünen isimlerin olmaması ve genellikle neredeyse hepsinin Türkiye'ye yönelik çok sert açıklamaları olması yakın zamanda veya uzak zamanda bunu bir ortak özellik olarak kılıyor. Evet, şimdi isterseniz bu isimlere tek tek kısa kısa bakalım. Bizi ne kadar ilgilendiriyor, dünyayı ne kadar etkileyecekler, onları genel hikayeleriyle beraber inceleyelim. Bazı komik anekdotlar da araya ekleyeceğim. Marco Rubio, Florida'nın çok genç senatöründen biri. 50'li yaşlarda. Kendisi Küba göçmeni bir aileden geliyor. Zamanında ailesi Castro'nun rejimi ele geçirmesiyle beraber Küba'dan Florida'ya kaçmış. Bu onun hayat hikayesinde çok önemli. Bu cidden onun dış politikasını etkileyen bir durum. Çünkü özellikle Güney Amerika'daki daha komünist sol elinin rejimlere yönelik müdahaleci yaptırımları savunan ve bu sol hükümetleri Amerika'nın bir numaralı düşmanı olarak gören bir isim. Bu da Florida'daki tabanının da kendisi etkisi. Kendi hayat hikayesinde de bağlantılı. Marco Rubio'nun Venezuela'ya yönelik çok ciddi bir tepkisi var. Bu yüzden de Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Maduro'nun bir araya her gelişinde çok sert tepki gösteren ve Venezuela'yla ilişki kuran ülkeleri de yaptırım uygulanmasını savunabilecek kadar bu konuyu merkezine edinen bir isim. Bu yüzden bu bizi ilgilendiren kısmı bu olabilir Marco Rubio'da. İkincisi Marco Rubio'nun kişiliğiyle alakalı. Şimdi Marco Rubio 2016'da Trump'a karşı başkan adayı olmuştu ön seçimde. Çok büyük bir hizmete uğradı. Bütün establishment, bağış Florida'daki lobiler, silah lobileri Marco Rubio'yu desteklemişti. Büyük paralar topladı, büyük umutlar besledi. Fakat hiçbir şekilde sağcı bir kampanya yapamadı ve Trump karşısında kendisini dengeleyemedi ve Trump'a göre çok skandal açıklamalar yaparak, çok sert eleştiriler yaparak Trump tarafından sahnede rezil edildi. Ardından kendisi Trump'ın ve Trumpçılığın yükseldiğini görünce bütün kişiliğini ve geçmişte dediği her şeyi askıya alarak Trump'ın kampına katıldı. İlk başta mesela Ukrayna'ya silah yardımlarını destekliyordu. Fakat daha sonra Ukrayna'ya yönelik Cumhuriyetçi Parti eleştirinin artmasıyla hemen uyum sağladı ve Ukrayna'ya yardımların kesilmesini savundu. Şimdi Marco Rubio'nun bu yüzden geçmişteki açıklamaları ve bugünü ne kadar etkiler bu konuda bir şüphe olması zorunda. Çünkü Marco Rubio bu çok önemli bir yere Dışişleri Bakanlığı özellikle başkan adayı olmak isteyenler için bir adım. Hillary Clinton'ın önce hatırlarsanız Obama döneminde Dışişleri Bakanı oldu, ondan sonra sahneye çıktı daha önce aday olmasına rağmen. Yani bu Dışişleri Bakanlığı önemli bir görev, siyasi hedefleri olanlar için çok ön plandasınız, dış politikaya çok angajesiniz, başkanla çok birlikte duruyorsunuz. Bu yüzden Marco Rubio gibi genç bir ismin ilk Hispanik Dışişleri Bakanı olarak da tarihe geçiyor. Trump'ın sözünden ve vizyonundan çıkmaması olan. Fakat Marco Rubio'nun özellikle İsrail ve İran konusunda çok net bir duruş var. Yani o kadar çok İsrail'i destekliyor ki Trump'tan daha da öteye giderek Filistin'de sivillerin olmadığı, sivillerin katledilmediğini, İsrail'in hiçbir şekilde eleştirilmemesi gerektiğini söylüyor ki Trump'ın küçük de olsa eleştirileri olmuştu geçmişte. İran konusunda da çok şahin. İran'a müdahale edilmesinin gerektiğini hep söylüyor. İran'a yönelik İsrail'in sonuna kadar hiç hiçbir şekilde limitlenmemesi gerektiğini söylüyor ve geçmişte İdlib diğerleri gibi Suriye'ye operasyonlarından nedeniyle Türkiye yaptırım uygulanmasını savunmuş bir isim. Türkiye'deki olayları yakından takip ediyor. Her türlü kınamayı ve eleştiriyi paylaşan bir isim. Ama dediğim gibi Marco Rubio'nun bu hırslı ve kendi kişiliğinden ve görüşlerinden durmadan taviz verme hali onu Trump'ın sözünden çıkmayan biri olarak karşımıza bulabilir. Fakat özellikle dış politikada senatörlük dışında bir tecrübesi bulunmadığı için de bu müzakere süreçleri nasıl yürütecek? Ukrayna'yla Rusya arasındaki o masayı nasıl kuracak? İsrail'in olası bir hani barış planı nasıl olacaksa onu nasıl kurgulayacak? Bu konuda ciddi şüpheler var. Özellikle Cumhuriyetçi Parti'nin ılımlı müesses nizamı birazcık Marco Rubio'nun adını duyunca rahatladı. Fakat Marco Rubio'nun bu işi nasıl yürütebileceği konusunda hala soru işaretleri var. Marco Rubio'nun isminin değiştiğini bir iki sene sonra yerine yeni bir ismin geldiğinde görebiliriz. Stefanik bu kabinedeki en komik isimlerden biri. Kendisi çok genç, New York'u temsil eden muhafazakar bir aktivist. Yani siyasetçi demiyorum, aktivist. Trump'ın en radikal şekilde savunan, Harvard ve MIT rektörlerini bu McCarthy dönemini andıracak antisemitizm kongre soruşturmalarında teker teker tuhaf sorularla zorlayan ve onları istifaya zorlayan, istifa ettiren, adeta bütün o Trump dünyasının en şovcu isimlerinden biri. Dış politika tecrübesi yok. Temsilciler Meclisi üyesiydi. Çok genç bir isim. Stefanik, Birleşmiş Milletler'e Hamasçılayan Birleşmiş Milletler'in etkinliğini kırmak için BM daimi büyük elçisi olarak adeta atanan bir isim. Kendisini biz dünya kamuoyunda Birleşmiş Milletler sahnesinde çok radikal konuşmalar yaparken, en belki nobran sözleri söylerken, çok sert açıklamalar yaparken göreceğiz. Kendisinin de siyasi hedefleri var. Büyük ihtimalle bu görevi bir sonraki aşama için kullanacak. Marco Rubio'dan sonra Dışişleri Bakanı mı olmak istiyor? Cumhuriyetçi Parti'de başkan adayı mı olmak istiyor? Senatör adayı mı olmak istiyor? Bütün bunları ulaşmak için kullanacak bu görevi. Çok ciddi bir şekilde İsrail'i savunan, Amerika'nın politikalarını en radikal dille söyleyen ve bence en önemlisi Birleşmiş Milletler'in etkinliğini kırmak için Birleşmiş Milletler'de en çok mücadele eden kişi olacak. Ki şu an Birleşmiş Milletler oylamalarında çok ciddi bir İsrail karşıtı kararlar alınıyor. Bu kararları alan ve katılan ülkeleri tehdit edebilir. Çok sert, diplomatik olmayan dille uyarabilir. Ezra Stefanik'i biz çok fazla konuşacağız diye düşünüyorum. Mike Waltz, Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı. Kendisi kabinedeki nadir tecrübeli isimlerden biri. Bush döneminde de görev almıştı. Pentagon'da da çalışmıştı. Dick Cheney'in yani Trump'ın neokon dediği ve şu anda Cumhuriyetçi Parti ondan kurtardığı için kendi tabanı övünerek anlattı. Dick Cheney'nin terörle mücadele danışmanlığını yapan bir isim. Mike Waltz da diğerleri gibi İsrail destekçisi. Yalnız şöyle bir durum var Mike Waltz'ta. Ukrayna'ya çok destekliyor ilk başta. Ardından Trump'ın ekibinde yer aldığı için Ukrayna'ya yönelik yardımların kesilmesini dillendirmeye başladı. O da Trump'la uyumlu bir isim. Mike Waltz'un diğerlerine nazaran daha az tepki çektiğimiz görüyoruz. Çünkü diğer isimler çok daha tecrübesiz, çok daha genç. Mike Waltz ise özellikle savunma ve dış politika konularında diğerlerine göre daha tecrübesi olan bir isim. Yine o da Türkiye'de karşı çok eleştiren, YPG'nin desteklenmesi gerektiğini söylüyor. Kendisi yalnız Trump'ın aksine daha ulusalcı bir magacı değil, daha neokon, daha müdahaleci. Afganistan'dan çekilmesine karşı çıkmış bir isim mesela. Yani büyük ihtimalle Trump'ın daha askerlerimizi geri çekelim, ortadoyu müdahale etmeyelim görüşlerine karşılık ve Trump destekçilerinin ve Trump dünyasının hayır, daha fazla müdahale edelim, hayır, daha fazla askerimiz bulunsun, zaten Afganistan'dan çekilmemiz hataydı diyebilecek biri. O yüzden Suriye'den çekilme mevzusunda Mark Wallace'ın görüşlerinin daha kalalım ve çekinmeyelim, YPG'yi bırakmayalım gibi bir tavırda olabileceği düşünülüyor. Mark Wallace'ın orada olması neokon bir ismin, Bush döneminde çalışan bir ismin Trump'ın kabinesinde yer aldığını gösteriyor. Bu da Trump'ın bütün seçim döneminde savunduğu şeyden farklı. Fakat dediğim gibi bu isimlerin Trump'ın yörüngesinden çıkması tuhaf olur. Çünkü zaten hepsi geçmişten bugüne Trump'a sadakatleriyle gözüne girdikleri için o konumlara gelmiş isimler. Fakat Trump'ı ikna etmeye çalışır Mike Waltz. Yani büyük ihtimalle bu kabinede Marco Rubio ile beraber daha fazla müdahale edelim, İsrail'i korumak için bölgede daha fazla bulalım, Suriye'den çıkmayalım diyebilme potansiyeline sahip iki isim olduğunu düşünüyorum. Tulsi Gabbard en ilginç isim. Bu kabinedeki en ilginç isimlerden biri. Kendisi Samoalı, Hindu, vegan, sörfçü. Demokrat Parti'deydi ilk başta. Demokrat Parti siyaset yaparken sol kanattaydı. Ardından Suriye'ye giderek kendi partisine haber vermeden Esad'la görüştü ki Amerikalı bir siyasetçinin Esad'la partiye, hükümete haber vermeden görüşmesi büyük bir olay. Tulsi Gabbard daha savaş karşıtı, bu Orta Doğu'daki savaşlara müdahil olmayalım diyen biri. Putin'i çok öven ve Rusya'yı öven açıklamaları var. Özellikle Ukrayna'ya silah yardımlarının kesilmesi, Amerika'nın Ukrayna'ya savaşa sürüklediğini söyleyen biri. Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün başına getiriliyor. Önemli bir görev. Amerika'daki çoğu istihbarat kurumunun yaptığı işlerle ilgisi olan, denetleyen kritik bir görev. Ve bu göreve gelmesi özellikle hem demokrat hem de cumhuriyetçileri birazcık öfkelendiriyor. Çünkü Tulsi Gabbard'ın hikayesi çok karışık. Yani bir Hindu milliyetçisi, tarikat tarikatta yetişmiş, orada ilk eşiyle tanışmış. O tarikattan sonra daha Hindu milliyetçileriyle iç içe bir siyaset izlemiş. Bir solda yer almış, ardından Demokrat Parti'ye çok kimlikçi oldu diyerek Cumhuriyetçi Parti'ye geçmiş. Trump karadına yer almış. Çok karışık bir isim. Yani Demokratlar kendisine Esad'ın, Putin'in ajanı diyor. Bazı Cumhuriyetçiler ona güvenmiyor. Hala Demokrat Partilisin diyor. Çok sol buluyorlar. Trostigavart bütün bu isimler arasında çok ilginç bir şekilde çok özgün hikayeye sahip, tartışmalı bir isim. Senato'dan onayı gerekiyor. Senato'nun onayı alıp almayacağı çok karışık. Büyük ihtimal hem Demokratlardan hem Cumhuriyetçilerden karşı çıkan olacak. Fakat bütün bu Trump'ın müdahaleci kabinesi içerisinde en az müdahaleci, en az neokon, en az askerimiz başka bir ülkede bulunsun diyebilecek bir isim. Bu yüzden mesela Mike Voss gibi bir Bush dönemi cumhuriyetçisiyle Trostigavart gibi bir aykırı ismin aynı kabinede yer alması çok ilginç. Yine Marco Rubio ile Trostigavart da çok farklı. Bu yüzden Trostigavart daha Trump'ın ve Trumpçılığın temsil ettiği ulusalcı kanadın içinde yer alacak büyük ihtimalle. O da İsrail'i destekliyor. Fakat özellikle bu Rusya mevzularında, İran mevzularında, hatta Çin mevzularında daha az müdahaleci olun ama Amerika'ya önceleyin ve çatışmalara, çekişmelere girmeyelim diyen taraf olabilir. Mike Huckabee, İsrail'in büyükelçisi. Kendisi Amerika'nın belki de bugüne kadar atadığı en İsrailci büyükelçilerden biri olacak. Geçmişte Batı Şeria'daki İsrail'in hakkı Amerika'nın Manhattan'daki hakkından daha fazladır diyen, Filistinli diye bir şey yok, Filistin diye bir şey yok, Batı Şeria diye bir yer yok diyen ve çok daha İsrail'in limitlenmemesi, İsrail'e yönelik hiçbir uyarının yapılmaması gerektiğini söyleyen biri. Arkansas'ın eski valisi, evangelist bir siyonist olarak kendisini görüyor. Evangelist tabanı sevdiği bir isim. Yıllardır siyasette olan, başkan adaylığını deneyen siyasi bir kişilik. Bu nedenle de yani bir büyükelçinin tabii tek başına politikada değiştirmesi imkansız. Fakat Batı Şeria'nın ilhakı mevzusu çok önemli. Çünkü Trump seçimlerden hemen önce İsrail lobisinin en etkin isimlerinden Miriam Adelson'dan 100 milyon dolar bağış almıştı. Kendisi 2016'da Miriam Adelson'dan bağış almıştı ve bu bağışın karşılığında Kudüs'e büyükelçinin taşınmasının sözünü vermişti. O sözü tuttu. 2024 seçimlerinde yine 100 milyon doların karşılığında ne söz verdi? İsrail'in muhalif gazetelerinin Haaretz'in iddiasına göre bu söz Batı Şeria'daki o işgalci yerleşimlerin tanınması. Ve Trump resmen hem dış politika ekibini hem de büyükelçisini Batı Şeria üzerinde kurmuş ki Trump seçir seçilmez İsrail'deki aşırı sağcı bakanlar hemen Batı Şeria'nın ilhakını da gündeme getirmeliyiz dedi oradaki Smallbridge, Ben Giver falan gibi isimler. Şimdi bu noktada düzlemi düşündüğümüz zaman Amerika'nın Batı Şeria'daki yerleşimlerin ilhakının tanınmasına yönelik atacağı hamlelerde Mike Huckabee tam bu korkunç ve uluslararası tamamen aykırı plana uyabilecek bir isim. Bu yüzden dikkatle izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Kendisi geçmişte Türkiye'nin NATO'dan atılması gerektiğini söyleyecek kadar da Türkiye'ye karşıtı. Zaten bunu söylememize gerek yok. Hepsi Türkiye'ye karşıtı neredeyse. Pete Hegseth savunma bakanı olarak aday gösterildi. 40'lı yaşlarda kendisi Harvard gibi iyi okullarda okumuş. Geçmişte Amerikan ordusuna görev almış. Üst düzey olmasa da çok. Fakat kendisinin Amerika'nın ve Trump'ın dünyasına girişi Fox News'teki haber yorumculuğu, sunuculuk ve sabah programlarında o işte güvenlik, işte haritaların getirip işte çubuklar, Hamas'ın tünellerinin anlatıldığı, işte Orta Doğu'daki savaşların anlatıldığı programlarla gündeme getirmiş biri. Kendisi Trump dünyasında çok ünlü bir kişilik. Böyle özel günlerde üstsüz bir şekilde New York'ta dolaşıp, Amerikan bariyle dolaşıp sonra nehirde yüzüyor. Amerika için hayranları var. Her yeri dövmeli. Çok böyle Trump'ın tabanında Amerikan milliyetçilerini ve özellikle daha dindar Hristiyanlarda, evangelistlerde popüler bir isim. Yalnız kendisi büyük skandalları da var. Özellikle çok koyu bir siyasal Hristiyancı. Hani bizde de siyasal İslamcı bir kavram var ya. Orada siyasal Hristiyancısı. Bu çok koyu dindar Hristiyan kalklarının, tarikatlarının sloganlarını dövmeleştirmiş. Çok koyu fikirleri var. Mesela kadınların cephede yer almaması gerektiğini söylüyor. Bunu tartışmaya açıyor. İşte bir canlı yayında balta atarken az kalsın bir kameramanı hedef almış. Onu yanlışlıkla vuruyor. Yani böyle çok daha tartışmalı, tedbirsiz olmayan bir isim. Kendisinin ismi açıklandı. Cumhuriyetçiler ve askerler çok şaşırdı. Nasıl bu isim? Bu kim? Trump televizyonu izlerken beğenmiş de mi bunu aday göstermiş dediler. Ve özellikle liyakatı çok sorgulandı. Senato'dan onay alabilir. Fakat en tartışılan ve konuşulan isimlerden biri olacak. Yani kendisinin Amerikan ordusu hakkında fikirleriyle mesela en önemli fikir şu. Bu azınlıklara, işte kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık uygulayan generalleri görevden alacağını söylüyor. Mesela bu tartışmalara yol açabilir. Yani Amerikan ordusunda aslında bir arındırma kendi açısından yapmak istiyor. Kendi zaviyesinden. Bu çok ilginç tartışmalara sebep olacak. Kendisinin hem özel hayatı hem bu şov kişiliği ön plana çıkacak. Fakat bir Fox yorumcusu bir hikaye Amerika'nın savunma bakanı oluyor. Bu da Amerikalıların en şok olduğu olaylardan biri. Büyük ihtimalle Trump kendisi televizyonu izlerken çok beğendi ve bakanım olsun bu adam. Çubuğunu bıraksın, gelsin ordunun başına geçsin dedi. Steve Witkoff, Trump'ın yakından tanıdığı New York'un gayrimenkul danışmanlarından, şirketlerinin sahiplerinden biri. Kendisi kendisi İsrail lobisinin en etkin sinirlerinden biri. Özellikle Biden'ın böyle birkaç tane ağır silah İsrail'e sevkiyatını durdurmasının ardından bütün bu lobi faaliyetlerini yürütüp Trump'a para toplayan bir isim. Kendisi şu an Trump'ın devir teslim işlerini, göreve başlama töreninin de arkasındaki isim. Bunu da organize edenlerden. Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi olarak göreve başlıyor. Bu da ilginç tabii. Tamamen yani İsrail lehine bir isim atadı oraya. Witkoff'un bir dış politika tecrübesi yok. Büyük ihtimalle kendisi Trump'tan verdiği bağışlar karşılığında bize de bir görev ver. Biz de bunu yapalım. Hoşuma gidiyor dedi. Trump da tabii buyurun dedi. Böyle bir temsilcilik görevi veriyor Witkoff'a. Türkiye'ye gelir mi gider mi? Türkiye ile arası nasıl olur? Hiçbir fikrim yok. Çünkü dış politika tecrübesi yok. Ya tamamen Trump'ın yakın dostu ve bağışçısı. Kendisini Orta Doğu'da göreceğiz bol bol. Damatlar şimdi Trump'ın biz 1. döneminde damatlardan Jared Kushner'ı çok konuşmuştuk değil mi? İsrail'in diğer Arap ülkeleri normalleşmesi, Abraham Anlaşmalarının imzalanması. Bu gibi konularda Jared Kushner'ın ve Ivanka Trump'ın etkisi çok büyüktü. Fakat birazcık işi magazinleştirirsek Jared Kushner'ın ve Ivanka Trump özellikle Trump'ın 2020 yenilgisinden sonra kongre baskını oturumlarından ve oradaki araştırma süreçlerinde Trump'ın rahatsız edebilecek ve yalnız bırakabilecek açıklamalarda bulundular. Çünkü büyük ihtimalle Trump'ın babalarının böyle çok bir daha seçilebileceğine odaklanmadılar. Hem kendi özel işlerini, yatırımlarını korumak adına biz de çok topa girmeyelim deyip birazcık babalarını sattılar. Ve ardından Trump'ın davalarında bütün ailesi varken Ivanka Trump yoktu. Trump ifadeye giderken Tiffany orada, Donald Jr. orada, hiçbir şekilde Eric Trump orada, Ivanka Trump sahnede yoktu. Bu süreçte Jared Kushner kendi yatırım danışmanlığı şirketinin başına geçti. Fonlarını yönetmeye başladı. Ivanka Trump da New York sosyetesine geri döndü. Çünkü Trump zamanında çalışırken o sosyeteden de dışlanmıştı. Sen hani babanın yanında çok angecesin denilerek. Şimdi Trump da madem böyle dedi ve son 200 senedir Ivanka Trump'a çok danışmıyor. Jared Kushner'a çok danışmıyor. Birazcık yanda tutuyor. Şimdi yeni bir damat geliyor. O da Tiffany Trump'ın kendisi kardeşler arasındaki Ivanka'dan daha saf bir çocuk. Yani çok bu işlerden anlamıyor. Fakat Tiffany Trump'ın yeni eşi Lübnanlı Michael Bulos çok etkin olabilir. Çünkü Michael Bulos ve babası Michigan'da özellikle bu seçim döneminde Müslüman seçmenle görüşerek, Michigan'da 250 bin Müslüman ve Arap seçmenle görüşerek Trump'a oy vermeye için uğraştı. Ve bunu başardılar. Michigan'daki özellikle Dearborn kentindeki Müslümanların çoğu Trump'a oy verdiler. Daha fazla İsrail desteklemesine rağmen bu Bulos ailesi barış mesajını yaydı. Trump barışı getirecek, Netanyahu'yu ikna edecek mesajını yaydı. Ve neredeyse her türlü Arap lider Amerikalı Müslüman dernekle görüştüler. Richard Grenell'le beraber. Richard Grenell'in hani kabinede olmaması konuşuluyordu Türkiye'de. Richard Grenell Amerikalı Müslümanların Trump'ı en çok iletişimini sağlayan kişi. Ve bu Bulos'ta Grenell bayağı Arap Amerikalıların oyunu Trump'a aktırdı. Şimdi burada Trump bunun karşılığında Bulos ailesinin daha fazla Orta Doğu politikalarına dahil edebilir. Özellikle Ocak ayında göreve başlarken İsrail ile Lübnan arasındaki olası bir ateşkesin sağlanması için ki bu büyük bir şov olur. Yani Trump göreve başlıyor ve bir hafta sonra Lübnan'da İsrail ateşkes yapıyor. Ki şu anda İsrail medyası da Netanyahu'nun Trump'a böyle bir jest yapabileceğini konuşuyor. Bu Bulos ailesinin araya girmesiyle ve daha fazla etkin olmasıyla belki de hızlanabilir. Böylece Trump göreve başlar başlamaz bir ateşkes şovuyla başlayabilir. Bu noktada biz Jared Kushner'ın yerine Michael Bulos'un yani Tiffany ve onun eşinin yeni bir damadın daha fazla görebiliriz. Özellikle bu Orta Doğu'daki gün meselelerde Michael Bulos'u görebiliriz. İnşallah Jared Kushner'ın görmeyiz. Çünkü Jared Kushner İsrail konusunda bütün bu kabineden çok daha Netanyahu'yu destekliyor ve Gazze'nin tamamen insansızlaştırıp herkesin tescil edilip lüks sitelerin yapılıp yerleşim açılmasını konuşabilecek, buna yönelik planlar yapabilecek kadar radikal bir isim. Bu yüzden Jared Kushner'ın Michael Bulos'un olması Orta Doğu için ve Türkiye için kesinlikle daha iyi olacaktır. İnşallah damatlar da bir değişikliğe, bir transfere gidilir. Tom Homan Trump'ın aslında göç sınır çarı olarak atandı. Çok hızlı bir şekilde ne yapacağını söyleyelim. Bütün yasa dışı göçmenleri toplu bir şekilde hızlı bir şekilde deport edeceğini söylüyor. Çok tartışma yol açacak çünkü demokratların olduğu şehirlerdeki yöneticiler onunla işbirliği yapmayacak. O da büyük ihtimalle ulusal orduyu, federal orduyu kullanarak insanları deport etmeye çalışacak veya cumhuriyetçilerin etkin olduğu eyaletin ordularını kullanarak. Yani aileleri mesela soruyorlar, aileleri birlikte mi ayıracak mısınız çocukları? Hayır, hepsini beraber deport edeceğiz diyor. Burada büyük tartışmalara sebep olacak isim, kendisinin o sert duruşunu çok daha fazla göreceğiz. Büyük ihtimalle Amerika'daki çoğu tartışmanın merkezinde olacak. Kristi Noem daha iç güvenlikten sorumlu bakan olarak atanıyor. Dakota'nın valisi. Kendisi geçmişte sinir olduğu için kendi köpeğini vurmuş ve bu yüzden çok tepki almış bir isim. Cumhuriyetçi çok muhafazakar. Trump'ın en sadık insanlarından biri. 2000'deki insanlardan biri. Büyük ihtimalle kendisi de daha bu göçmenlerin deport edilmesi konusunda ve suçla mücadele konusunda çok sert önlemler olarak gündeme gelmesi beklenen bir isim. Özellikle Filistin göçlerine izin veren okullara yönelik ekstra böyle yaptırımların veya zorlukların çıkarılmasını Kristi Noem'le beraber de görebiliriz. Çok sıkı bir hissedilmesi. John Ratliff CIA'nin başına getiriliyor. Kendisi özellikle Çin konusunda çok sert. Genel olarak Çin'e odaklanacağı bekleniyor. Trump'ın çok sadık biri. Çok böyle olaylı, çok bir hikayesi olan bir isim değil. Fakat özellikle Trump'ın emirleri doğrultusunda istihbaratı şekillendirebilecek ve belki de Trump'ın siyasi rakiplerine soruşturmaları açmaya potansiyeli olan bir isim. Matt Gaetz bu kabinedeki en tuhaf isimlerden biri. Attorney General, yani oranın işte daha başsavcı diyebileceğiz ama Türkiye'deki karşı belki Adalet Bakanı olarak daha rahat anlaşılabilecek konuma getiriliyor. Kendisi şu anda kendi partisi tarafından çoğunluk olan Temsilciler Meclisi'nde küçük bir çocukla cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla bir etik soruşturması altında olan bir isim. Birçok Amerikalı avukat hukukçu olduğunu yeni öğrendi. Çok skandal açıklamaları var. İşte kürtaj yasaklarına karşı sokağa çıkan kadınların hepsi çirkin ve şişman olduğunu söylüyor. 2020 seçimlerinin aslında çalındığını söylüyor. Trump'ın kaybetmediğini söylüyor. Çok radikal, hem Cumhuriyetçi Parti'nin hem Demokrat Parti'nin sevmediği uyumsuz biri. Trump onu seçerek aslında şöyle bir mesaj veriyor. Bana yapılan her şeyin misliyle ben de rakiplerimi yapacağım diyor. Çünkü bir emir ile bu konuma geldiği zaman büyük ihtimalle Trump hakkında açılmış davaların hepsini bitirmeye çalışacak. Bütün 6 Ocak Kongre baskına katılanlara affedilmesini sağlamaya çalışacak. Yani Amerika'daki hukuk sistemiyle ilgili her türlü şeyin tartışmaya açıldığı çok ciddi bir troll seviyesinde bir bakan geliyor. Matt Gaetz en tartışmalı, Senato'dan onayı da en zor alacak isimlerden biri. Susie Wiss bu bütün bu kaosun içerisinde en kendi açısından Trump'tan sonra en aklı başında isimlerden biri. Florida'da çok ünlü bir siyasi danışman. Beyaz Saray'ın genel sekreteri oluyor. Özel kalem müdürü ama genel olarak bütün Beyaz Saray'ın başkanın önceliklerini, kararnameleri falan gözetleyen, bu ilişkileri düzenleyen kişi. Susie Wiss büyük ihtimalle herkes birbirine kavga ederken, kabine toplantıları çok curcunada sirk gibi geçerken ortalığı toparacak. Çocuklar susun, işinizi yapın diyebilecek bir isim. Birazcık daha orada olması Amerika'nın istikrarı için iyi olacak diye düşünüyorum. USA! Elon Musk çok önemli. Yes. Evet, en sonunda ama kendisi neredeyse Trump'ın kankası, buddy'si, Melania Trump'tan daha fazla Trump'la yan yana gözüküyor. Her yere birlikte gidiyorlar. Hiçbir halk oyu almış seçilmemiş ama her türlü toplantıya gidiyor. Her türlü süreçte var. Her türlü insan seçiminde var. Kendisi yeni kurulan ve Senato'nun onayına gerek olmayan bir hükümet verimlilik departmanının başına Vivek Ramaswamy ile beraber getirdi. Tabii ki verimlilik gibi bir bölümün başına iki kişiyi atamak ne kadar verimli? Demokratlar bunu eleştiriyor. Fakat Elon Musk'ın görevi şu olacak. Bütün hükümet harcamalarına bakacak. Nerelerde para israf edildiğini düşünüyorsa onun kısılmasını önerecek. Sorumluluk yok ama danışma görüşü var. Onun görüşlerini dikkate alması sağlayacak. Fakat Elon Musk'a göre mesela eğitim, sosyal devlet harcamaları da israf. Burada bunların da kesinlikle önerebilir. Özellikle Arjantin'in yeni seçen libertaryen başkanı Javier Milei'yi çok örnek alan bir isim. Bunlar gündeme gelebilir. Bu noktada Elon Musk'ı ama sadece burada görmeyeceğiz. Çünkü Elon Musk dediğin gibi her zaman Trump'ın yanında. Sorumluluğu yok, Senato onayı yok. Gayet her türlü toplantının özel gündemi içerisinde bir isim. Hatta Trump'ın yabancı devlet başkanlarıyla olan görüşmeye de dahil oluyor. Bu yüzden biz büyük ihtimalle ya Trump'la arasının bozulduğunu, çünkü her şeye karışırsan bu kadar çok Trump bunu kaldırmaz. Yani iki ego bir araya gelmez bu düzende. İkincisi ya da sorumluluğu olmadığı için ve bir hesap verilebiliyor olmadığı için, o Amerika'nın denge denetleme sistemi içinde olmadığı için başına hukuki açıdan büyük belalar açabileceğini düşünüyorum. Çünkü çok müdahil ve büyük bir özgüveni var. Bence büyük ihtimalle bu işin sonu pek iyi bitmeyecek. Çünkü bu kadar çok kabinenin seçiminden başka liderlerle görüşmeye, hangi yasalar, kim olacak, her şeye müdahil olması bir iş insanının ve bunu açıkça ben yapıyorum demesi, demokratlarda da bu vardı fakat herkes her şey arka kapıda yapılıyordu. Bu kadar açıkça olması bence Amerika'nın ayarını bozacak diye düşünüyorum. En başta dediğim gibi yani bu kabinenin totali birbirinden tamamen ayrı. Esad'a sempati duyanından İran'a çok öfkeli olanına, İsrail'i destekleyeninden Putin'e sempati duyanına veya Putin'e öfkeli olanına çok farklı isimlerin olduğu, işte tarikatçısı var, Hristiyan radikali var. Çok değişik isimler var. Bunların bir araya gelip çalışması bir mucize olur. Hepsinin ortak özelliği fakat kişiliklerini, görüşlerini tamamen Trump uğruna kenara bırakmış. Trump'ın adeta bu konulara kendini ataması için Trump'a tövbe edip de bu konuma gelmiş isimler. Bu yüzden Trump'ın sözünden çıkmayacaklardır. Fakat bu kişilerin bu kurumları yönetmesi, dünyadaki süreçlere liderlik etmesi bir hayal. Yani Marco Rubio'nun, Pete Bexet'in, Tulsi Gabbard'ın başkalarıyla konuşup da mevkidaşlarıyla neleri konuşabileceklerini düşünmek zor. Totalde bu kabinedeki en makul insan Trump, en devlet tecrübesi olan insan Trump, en sözü söyleyecek, en başta sözü söyleyecek, son sözü söyleyecek de Trump. Bu yüzden biz Trump'ı konuşacağız. Fakat dediğim gibi bu kabinedeki isimlerin sık sık değişeceğini, çok sıkı tutunamayacaklarını ve büyük skandallara yol açabileceklerini düşünüyorum. Büyük ihtimalle biz Nixon dönemi gibi işte bu azillerin, sızıntıların, skandalların, diğer ülkelerle olan diyaloglardaki tuhaf durumların çok konuşulduğu bir döneme geliyoruz. Bu kabine kendisini şimdiden konuşturuyor. Göreve başlayınca daha da konuşturacak. Trump ve radikal kumpanyasını biz 4 sene boyunca izleyeceğiz diye düşünüyorum.